Ayrım 14. Manhattan'daki Hayalet, Frederick Forsyth. Sayfa 167. 1906 kışıydı. 24 yaşında Amerika'da muhabir olmaktan gurur duyan ve işini seven bir New York çocuğuydum. Geriye dönüp baktığımda kendi küstahlığıma şaşıyorum. Küstah ve kendinden çok emindim ama anladığım çok az şey vardı. O Aralık ayında şehir Christine de Chagny adında dünyanın en ünlü opera şarkıcılarından birine ev sahipliği yapıyordu. Yeni açılan ve 3 sene sonra batan Manhattan Operası'nın açılışında sahneye çıkmak üzere gelmişti. 32 yaşındaydı. Çok etkileyici ve güzel bir kadındı. 12 yaşındaki oğlu Pierre'i hizmetçisine ve çocuğun özel öğretmeni olan Peder Joseph Kilfoyle adında İrlandalı papazı yanında getirmişti. İki de erkek sekreteri vardı. 3 Aralık'taki açılıştan 6 gün önce yanında kocası olmaksızın gelmiş, kocası Normandiya'daki arazileriyle ilgili işlerini bitirdikten sonra 2 Aralık'ta gemiyle gelip gruba katılmıştı. Operadan hiçbir şey anlamadığım halde kadının gelişi bende büyük bir heyecan yaratmıştı. Çünkü o zamana kadar onun kadar ünlü bir yıldız Atlantik'i aşıp sahneye çıkmak üzere New York'a gelmemişti. Şans ve eski moda bir küstahlıkla New York'ta rehberliğini yapmak üzere kadını ikna etmeyi başardım. Haber için rüya gibi bir fırsattı. Basın tarafından o kadar sıkı takip ediliyordu ki ev sahibi, operanın sahibi Oscar Hammerstein açılış gecesinden önce gazetecilerin kadınla görüşmesini yasaklamıştı. Ama işte oradaydım. Waldorf Astoria'daki suite'ine girip programı ve görüşmeleriyle ilgili bir günlük haber yazabilirdim. Bu sayede American'daki kariyerimde büyük bir hızla yükselebilirdim. Ama etrafımızda gizemli ve tuhaf bir şeyler dönüyordu ve ben bunun farkında değildim. O şey kendi isteğiyle ortalıkta bir görünüp bir kaybolan, tuhaf ve yakalanması zor bir şeydi. Ama yine de perde arkasında bir tür etkisi vardı. Önce Fransa'dan, Paris'ten bir avukatın şahsen getirdiği bir mektup ortaya çıktı. Tamamen rastlantı eseri mektubun New York'taki en zengin ve güçlü şirketlerinden birinin yönetim binasına götürülmesine yardımcı oldum. Orada yönetim kurulu odasında mektubun yazıldığı kişi olan adamın duvardaki bir delikten bakan gözlerini gördüm. Dosdoğru bana bakıyordu. Korkunç yüzü bir maskeyle kapatılmıştı. Üzerinde düşündüm ama pek bir şey anlayamadım. Zaten anlattıklarıma kimse de inanmadı. 4 hafta sonra Manhattan Operası'nın açılışında sahneye çıkacak olan prima donna değiştirildi ve Paris'ten astronomik bir fiyatla Fransız bir diva getirildi. Oscar Hammerstein'in arkasında daha zengin ama gizemli bir destekçisinin olduğu, görünmez yatırımcı ve ortağın bu değişikliği emrettiği dedikoduları ortalıkta dolaşmaya başladı. Arada bir bağlantı olduğundan şüphelenmeliydim ama yapmadım. Kadının Hudson'daki iskeleye ayak bastığı gün tuhaf hayalet yeniden ortaya çıktı. Bu sefer onu ben görmedim ama bir iş arkadaşım görmüştü. Tanım aynıydı. Maskeli yalnız bir adam bir deponun çatısına ayakta durmuş, New York'a gelen Parisli prima donna'yı izliyordu. Yine aradaki bağlantıyı görememiştim. Daha sonra adamın Hammerstein'i o kadın için gönderdiği açıkça ortaya çıktı. Ama neden? Er geç bu sonuca ulaştım ama o zaman da çok geç olmuştu. Dediğim gibi kadınla tanıştım, benden hoşlanmış gibiydi ve suite'inde özel bir röportaj için randevu verdi. Ben görüşmek üzere beklerken oğlu kimden geldiği belli olmayan bir hediye aldı. Kutuyu açtı ve içinden maymun şeklinde bir müzik kutusu çıktı. Madame de Chagny çalan melodiyi duyduğu anda yıldırım çarpmışa döndü. Maskuarat, maskeli balo diye fısıldadı. 12 yıl geçti, o burada olmalı. Hala kafamda bir şimşek çakmıyordu. Oyuncak maymunun nereden geldiğini öğrenmek istiyordu. Coney Adası'ndaki oyuncakçıdan gelmiş olduğunu tahmin ettim. 2 gün sonra hep birlikte oraya gittik. Ben grubun rehberiydim. Yine çok tuhaf bir şey oldu ve ben bir kez daha hiçbir bağlantı kurmadım. Grupta benimle birlikte prima donna, oğlu Pierre ve özel öğretmeni Peder Joe Kilfoyle vardı. Oyuncaklarla hiç ilgilenmediğim için Madame de Chagny ve oğlunu parkın tümünden sorumlu olan eğlence üstadına emanet ettim. Oyuncakçıya kendim girme zahmetine katlanmadım. Bunu yapmalıydım. Çünkü daha sonradan çocuğa ve annesine etrafı gösteren kişinin birkaç hafta önce Paris'ten gelen mektubu verdiğim Darius adlı kötü adamın ta kendisi olduğunu öğrendim. Daha sonra o sırada içeride olan eğlence üstadından bu adamın oyuncak uzmanı olarak çocuğa açıklamalar yaparmış gibi görünüp aslında çocuğu ailesi hakkında sorguya çektiğini duydum. Her neyse anne ve oğlu dükkanda oyuncakları incelerken ben Katolik rahiple deniz kıyısında yürüyüşe çıktım. Galiba bu oyuncaklardan raflar dolusu vardı ama hiçbiri Waldorf Astoria'ya gönderilerinin çaldığı o tuhaf melodiyi çalmıyordu. Sonra kadın eğlence üstadı ile aynalar salonu denilen yere bakmaya gitti. Yine ben dışarıda kaldım. Neyse zaten davet de edilmemiştim. Sonunda grubun oradan ayrılıp Manhattan'a dönmek için hazır olup olmadığına bakmak üzere eğlence parkına döndüm. İrlandalı rahibin çocuğu istasyondan kiraladığımız arabaya götürdüğünü gördüm. Ve onun hemen ardında duran başka bir arabayı görür gibi oldum. Bu tuhaftı çünkü kış nedeniyle orası terk edilmiş gibiydi. Bir adam panik içinde bana doğru koşarken kapı ile aynalar salonu arasındaydım. Bu Darius'tu. Gerçek patronunun maskeli gizemli adam olduğu anlaşılan şirketin yöneticisi. Bana doğru koştuğunu düşündüm. Ama sanki orada değilmişim gibi yanımdan hızla geçip gitti. Aynalar salonundan geliyordu. Yanımdan geçerken bağırarak bir şey söyledi ama bana değil, denizden gelen rüzgara söylermiş gibiydi. Ne söylediğini anlayamadım, İngilizce değildi. Ama anlamlarını bilmesem de seslere duyarlı olduğum için kalemimi çıkarttım ve duyduğumu sandığım şeyleri not aldım. Daha sonra, çok daha sonra Coney Adası'na döndüm ve ben sahilde yürüyüş yaparken aynalar salonunda olan her şeyi günlüğüne not eden ve bana bu günlüğü gösteren eğlence üstadı ile konuştum. O geçiti görseydim etrafımda dönenleri anlayabilir ve belki de daha sonra olacakları engelleyebilirdim. Ama eğlence üstadının günlüğüne yazdıklarının anlamını kavrayamadığım gibi Latince üç kelimeyi anlamadım. Şimdi siz gençlere tuhaf gelebilir ama o günlerde insanlar çok resmi giyinirdi. Genç beyler her zaman koyu renk takım elbiseler giyerdi. İçine de yelek ve yakalarıyla manşetleri beyaz kolalı gömlekler. Ama düşük maaşlarla çamaşırhane masrafını karşılayamayanlar da vardı. Bu nedenle çoğumuz çıkabilen selüloid yakalar ve manşetler kullanırdık. Böylece gece onları çıkartıp temizleyebilirdik. Gömlek günlerce giyilebilir ama yakalarla manşetler her gün temizlenirdi. Not defterim ceketimin cebindeydi. Ben de Darius diye tanıdığım adamın söylediklerini sol manşetimin üzerine yazmıştım. Adam yanımdan geçerken yarı çıldırmış gibiydi. Yönetim kurulu odasında karşılaştığım buz gibi soğuk yöneticiden çok farklıydı. Simsiyah gözleri kocaman açılmış ve bir noktaya sabitlenmişti. Yüzü kafatası kadar beyazdı, siyah saçları rüzgarda uçuşuyordu. Nereye gideceğini görmek için dönüp baktım ve kapıya gittiğini gördüm. Orada Pierre'i arabaya kapatan ve işverenini aramak için parka dönen İrlandalı rahiple burun buruna geldi. Rahibi gören Darius durdu ve ikisi birkaç saniye bakıştılar. Uzakta olsam da aralarındaki gerilimi fark etmiştim. Dövüşten bir gün önce karşılaşmış pitbull cinsi iki köpek gibiydiler. Sonra Darius fırlayıp gitti ve arabasına binerek oradan ayrıldı. Peder Kilfoyle düşünceli bir halde yanıma geldi. Madame de Chagny de solgun ve sarsılmış bir durumda aynalar salonundan çıkmıştı. Lanet olası bir oyunun ortasındaydım ve neye tanık olduğumu anlayamıyordum. İstasyona gittik, trenle sessizce Manhattan'a geri döndük. Sadece bana oyuncakçıda gördüklerini keyifle anlatan Pierre konuşuyordu. Son ipucum 3 gün sonra geldi. Açılış gecesi büyük bir zafer olmuştu. Adını unuttuğum yeni bir opera sergilenmişti. Hiçbir zaman bir opera kurdu olamadım. Görünüşe bakılırsa Madame de Chagny cennetten gelen melekler gibi şarkı söylemiş ve seyircilerin yarısını gözyaşlarına boğmuştu. Daha sonra sahnede kahrolası bir davet verildi. New York sosyetesinin muhteşem zenginleriyle birlikte Başkan Teddy Roosevelt de oradaydı. Boksörler vardı. Buffalo Bill. Evet, genç bayan onunla gerçekten tanıştım. Herkes genç opera şarkıcısına kur yapıyordu. Opera Amerikan İç Savaşı'na geçiyordu ve asıl dekor ön duvarı kaldırılmış, sahneye inen merdivenleriyle muhteşem bir Virginia çiftlik eviydi. Davetin tam ortasında girişte bir adam belirdi. Onu hemen tanıdım, ya da öyle zannettim. Sahne kostümüyle, başından çok kötü bir yara alan ve yüzünün çoğu bir sargıyla kapatılmış, yaralı kuzeyli yüzbaşı üniformasıyla gelmişti. Son perdede evlilik yüzüğünü Madame de Chagny'ye verirken o dokunaklı düeti yapan adamdı bu. Opera bitmiş olmasına rağmen yüzündeki sargıyı çıkartmamış olması tuhaftı. Sonradan nedenini anladım. Bu hayaletti. New York'un büyük bir bölümünün sahibi olan, servetiyle Manhattan Operası'nı yaratan kişi ve Fransız aristokratının Atlantik'i aşıp buraya gelmesinin nedeni oydu. Ama neden? Bunu çok sonra öğrenebildim. Ama o zaman çok daha geç olmuştu. O sırada Vicomte de Chagny ile sohbet ediyordum. Karısının başarısından inanılmaz gurur duyan ve başkanımızla tanıştığı için keyifli olan çok cana yakın bir adamdı. Omzunun üzerinden prima donnanın merdivenlerden yukarı çıktığını ve hayalet olduğunu düşündüğüm adamla konuşmaya başladığını gördüm. O olduğunu biliyordum, başkası olamazdı ve kadının hamisi gibiydi. Ama hala 12 yıl öncesinden, Paris'ten beri birbirlerini tanıdıklarını ve aralarında görünenden fazlasının yaşanmış olduğunu anlayamamıştım. Ayrılmadan önce adam kadına bir not uzattı, kadın da katlanmış kağıdı yeleğinin cebine soktu. Sonra adam ortadan kayboldu. Her zamanki gibi, bir saniye önce oradayken bir saniye sonrası yoktu. Bir Pulitzer paçavrası olan rakip New York World'den rakip bir köşe yazarı da davetliydi. Ve ertesi gün kimsenin görmediğini iddia ettiği bu karşılaşmayı köşesinde yazdı. Ama yanılıyordu, ben görmüştüm. Dahası da vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadını izlemeye başladım. Sonunda bir köşeye çekilerek notu açıp okudu, daha sonra buruşturup top haline getirdi ve boş şişelerle kirli peçetelerin olduğu tepsilerden birine bıraktı. Birkaç dakika sonra gidip kağıdı aldım ve siz gençler belki ilgilenirsiniz diye düşünüp bugün yanımda getirdim. O gece kağıdı cebime tıktım. Bir hafta boyunca evimdeki tuvalet masasının üstünde kaldı. Ve daha sonra onu gözümün önünde yaşanan olayların tek anısı olarak onu sakladım. Şunlar yazıyordu. Bir kereliğine oğlumu görmeme izin ver. Son bir veda için. Lütfen. Şehirden ayrılacağın gün şafakta. Battery Park'ında, Eric. Ancak o zaman parçaların bir kısmını bir araya getirebildim. Maskeli adam Diva'nın evlenmeden 12 yıl önce Paris'teki gizli hayranıydı. Karşılık göremeyen aşık Amerika'ya göç eder, kadının buraya gelmesini ve kendi opera binasında şarkı söylemesini sağlayacak kadar zengin ve güçlü olur. Dokunaklı bir öyküydü. Ama benim gibi New York caddelerini arşınlayan sıkı bir muhabir için değil, romantik aşkların romancısı bir kadın için. Ama niye maske takıyordu? Niye diğer insanlar gibi kadınla birlikte olmaya gelmemişti? Bu soruların cevaplarını bilemiyordum. Aramadım da zaten ve bu bir hataydı. Her neyse, kadın 6 gece sahneye çıktı. Her seferinde alkış tufanı koptu. 8 Aralık'ta son kez sahneye çıktı. 12'sinde Fransız aristokratın dünyadaki tek rakibesi olan prima donna Dame Nellie Melba gelecekti. Madame de Chagny, kocası, oğlu ve ona eşlik edenler Covent Garden'da sahne alacağı için City of Paris adlı gemiyle Southampton, İngiltere'ye doğru yola çıkacaklardı. 10 Aralık'ta ayrılacaklardı ve bana gösterdiği yakınlık nedeniyle Hudson'da onu uğurlamaya kararlıydım. Bu zaman zarfında etrafındaki herkes tarafından aileden biri olarak kabul edilmiştim. Onu uğurlarken New York American için son özel röportajımı yapacaktım. Sonra cinayet haberleri ve Tammany binasındaki boğalar ve patronlarla ilgili yazılarıma geri dönecektim. Aralık gecesi kötü uyudum. Nedenini bilmiyorum ama böyle geceler olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ve bir süre sonra uyumaya çalışmanın anlamsız olduğuna karar verirsiniz. Kalkıp mücadeleden kurtulmak daha iyidir. Sabaha karşı 5'te ben de öyle yaptım. Duş alıp tıraş oldum ve en iyi koyu renk takım elbisemi giydim. Rastgele seçtiğim manşetlerimi ve yakamı ayarladım, kravatımı taktım. Erken uyandığım için Waldorf Astoria'ya gidip kahvaltı için Shani ailesine katılabileceğimi düşündüm. Taksi parası vermemek için yürüdüm. 7'ye 10 kala oradaydım. Hava hala karanlıktı ama peder Kilfoyle kahvesini almış, tek başına kahvaltı odasında oturuyordu. Beni neşeyle karşıladı ve yanına çağırdı. ''Ah Bay Bloom'' dedi, ''harika şehrinizden ayrılmak zorundayız. Bizi uğurlamaya geldiniz öyle mi? İyi yaptınız. Sıcak yulaf lafası ve tost sizin gün içinde ayakta tutar. Garson!'' Az sonra Vicomte da bize katıldı ve peder ve Vicomte birkaç kelime Fransızca konuştular. Ne dediklerini anlayamadım ama Vicomtesle Pierre'in bize katılıp katılmayacaklarını sordum. Peder Vicomte'u işaret ederek bana madamın Pierre'in hazırlanmasına yardım etmek üzere onun odasına gittiğini ve bunu Vicomte'la yaptığı Fransızca konuşma sırasında öğrendiğini söyledi. Onun bilgisi dışında çok şey olduğunu düşündüm ama bir şey söylemedim. Özel bir konuydu. Ve kadın garip sponsoruyla vedalaşmak istiyorsa kendi bileceği işti. 8 civarında arabasıyla gelip zafer kazanan gülümsemesi ve cana yakın tavırlarıyla hepimizi selamlayacağını umuyordum. Böylece biz üçümüz oturduk ve konuşmuş olmak için pedere New York'ta iyi vakit geçirip geçirmediğini sordum. ''Çok iyi vakit geçirdim.'' dedi. ''Güzel bir şehir ve bir sürü hemşerim var.'' ''Ya Coney Adası?'' diye sordum. O anda ciddileşti. ''Tuhaf bir yer.'' dedi sonunda. ''Tuhaf insanlar yaşıyor.'' ''Eğlence üstadını sordum.'' ''O ve diğerleri.'' dedi. ''Hala intikal edememiştim.'' ''Ah Darius'u kastediyorsunuz.'' dedim. Matkap gibi delip geçen gözlerle bana baktı. ''Onu nereden tanıyorsunuz?'' diye sordu. ''Daha önce bir kez karşılaştım.'' dedim. ''Nerede ve ne zaman olduğunu söyleyin.'' dedi, ricadan çok emir veren bir sesle. Mektup olayı o kadar zararsız gibi göründü ki, Parisli avukat Dufour'la aramızda geçenleri ve şehrin en yüksek kulesine yaptığımız ziyareti anlatmakta sakınca görmedim. Peder Kilfoyle'un çocuğun özel öğretmeni olmasının yanı sıra Vicomte ve Vicomtesse'in rahibi olduğu ve ona günah çıkarttıkları daha önce hiç aklıma gelmemişti. Bunlar konuşulurken Vicomte de Chagny İngilizce anlamadığı için sıkılarak özür dileyip yanımızdan ayrıldı ve yukarı çıktı. Anlatmaya devam ettim ve Darius'un yarı çıldırmış bir durumda yanımdan koşarak geçerken üç kelime söylediğini anlattım. Peder Kilfoyle'la karşılıklı bakışmış, sonra da arabasına atlayıp hızla oradan uzaklaşmıştı. Peder sessizce kaşlarını çatarak anlattıklarımı dinledi, sonra da ''Ne söylediğini hatırlıyor musunuz?'' diye sordu. Yabancı bir dilde olduğunu ama duyduklarımı sol manşetime not ettiğimi söyledim. O sırada Vicomte Chagny geldi, endişeli görünüyordu. Hızlı hızlı Fransızca konuşarak Peder Kilfoyle'la bir şeyler söyledi, o da benim için çevirdi. ''Orada değiller. Anne ve oğlu ortada yoklar.'' Elbette nedenini biliyordum ve onları sakinleştirmeye çalışarak ''Endişelenmeyin, biriyle buluşmaya gittiler.'' dedim. Rahip sertçe bana baktı. Nereden öğrendiğimi sormayı düşünmeden ''Buluşma mı?'' diye sordu. ''Sadece eski dostu Bay Eric'le vedalaşmaya gitti.'' diye ekledim. Hala yardımcı olmaya çalışıyordum. İrlandalı bana bakmaya devam etti ve sonra Vicomte gelirken konuştuğumuz her şeyi aniden hatırlamış gibi sol koluma yapıştı. Kendisine çekti ve çevirip baktı. İşte oradaydı. Kurşun kalemle yazılmış üç kelime. 10 gündür o manşet diğerleri arasındaydı ve bu sabah şans eseri onu seçmiş koluma takmıştım. Peder Kilfoyle manşete baktı ve Katolik rahiplerin kullanmayı bırakın, hiç bilmediğini düşündüğüm bir söz sarf etti ama yaptı. Sonra ayağa fırladı, boğazıma sarıldı ve ''Tanrı aşkına söyle nereye gitti?'' diye bağırdı. ''Battery Park'ı'' diye ciyakladım. Cevabı aldığı anda lobiye koştu. Talihsiz Vicomte ve ben de peşinden gittik. Ana kapıdan çıktı, silindir şapkalı bir beyefendinin binmek üzere olduğu bir araba buldu. Zavallı adamı ceketinden çekti ve bineceği arabaya atlayıp sürücüye ''Battery Park'ı, şeytanın kendisi gibi sür!'' diye bağırdı. Arabaya tam zamanında atlayabilmiştim ama arkamdaki zavallı Fransız atlayamadı, yere düştü. Yol boyunca peder Kilfoyle sırtını kamburlaştırıp oturdu ve boynundaki haçı elinden hiç bırakmadı. Çılgınca bir şeyler mırıldanıyordu. ''Kutsal Meryem, zamanında yetişmemizi sağla.'' Bir an durduğunda manşetimdeki kelimeleri işaret ettim. ''Bunların anlamı nedir?'' diye sordum, yüzüme baktı. Delenda est filius dedi yazdığım kelimeleri tekrarlayarak. Anlamı oğul yok edilmeli. Kendimi kötü hissederek arkama yaslandım.
14. ayrımın sonu. Sayfa 178.